Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Hazar 1399 Hicri Kameri, 7 Rebiyusani 1442 ve 23 Kasım 2020 Pazartesi. Ayrıca İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetliği dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Mirhan Özbekli ile Ankara ile Riyad arasındaki gerilim üzerinden yapılan röportaj, İrem Aslan'dan seçmeler, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetiye dönümü, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün Hicri Kameri 8 Rebiusani İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 453 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Yargı Erki Başkanı, insan haklarının bağımsız ülkelere karşı baskı aracına dönüştüğünü söyledi. Amiral Tanksiri, devrim muhafızlarının İran'ın deniz sınırlarını her daim korumaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'a sert tepki gösterdi. Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyareti hakkında uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 8 Rebiusani 1442 ve miladi 24 Kasım 2020 Ehl-i Beyt İmamların 11.si İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetiye dönümüdür. Hz. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Hicri Kameri 232 yılında Medine şehrinde dünyaya geldi. O yüce şahsiyet değerli babası İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra 22 yaşında Yüce Allah'ın emriyle Müslümanların hak ve adalet yolunda ilerlemelerinde rehberlik ve imamet görevine üstlendi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam 6 yıllık imamet döneminde büyük zorlukları tahammül edip dönemin Abbasi hükümdarlarının baskı, zulüm ve engelleriyle karşı karşıya kaldı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet dönemi oğlu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesiyle daha da zor ve hassas bir döneme girdi. Fakat tüm bu baskı ve zulümlere rağmen Allah'ın lütuf ve inayetiyle Ehl-i Beyt'in 12. imamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi ve değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şehadetinden sonra gözlerden kaybolup gaybet dönemine başladı. Zuhur zamanı ve mekanının da sadece Yüce Allah tarafından Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhuru ile her türlü zulüm, küfür ve şirki yok ederek adaleti ihya edecektir. Bizler de İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mübarek veladeti dönümü münasebetiyle tüm dünya Müslümanlarına tebriklerimizi iletiyoruz.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yeni açıklamasında ülkede koronavirüsten 453 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12.460 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 45.255'e, vaka sayısının da 866.821'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.812'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 610.406'ya ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 60 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da en az 1.395.000'e yükseldi.
İran Yargı Erkibaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Kanada'nın insan haklarını ihlal ettiğini ve yolsuzluk yapanlar ve suçlulara sığınak olduğunu belirterek ülkeler insan haklarının ciddi şekilde siyasallaştığını ve bağımsız ülkelere bir baskı aracı haline geldiğini fark etmiş durumda dedi. Kanada'nın İran'a karşı insan hakları ihlali kararına değinen Ayetullah Reisi 193 ülke arasından çoğunun bu sözde insan hakları kararını kabul etmemesi bu kararı hazırlayanların iç yüzünü herkese göstermiş ve bu ülkeler insan hakları konusunun ciddi bir siyasallaşmaya maruz kaldığını anlamışlardır diye belirtti. Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeledeki performansına ikili yaklaşımını eleştiren Ayetullah Reisi, Birleşmiş Milletler İran'ın uyuşturucu ile mücadeledeki performansını takdir ediyor ve bu konudaki dürüstlüğüne vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler bizim bu yolda çok fazla can ve mal kaybına uğrayan ülke olduğumuzu da bildirmesine rağmen bir yandan bize karşı böyle bir karar çıkarıyorlar diye konuştu. İran'ın uyuşturucu geçişinin yolunu açarsa bu maddelerinin tüm Avrupa ve Amerika'ya yayılacağına değinen Ayetullah Reisi, gençlerimiz kaçakçı çetelere karşı özverileriyle mücadelede kendilerini feda ediyorlar ve biz bunun kurbanıyız. Bizi takdir etmek yerine bize karşı bir karar çıkarmaları garip bir meseledir ifadesini kullandı. Amerikan sosyal durumundaki kargaşaya da işaret eden Ayetullah Reisi bugün Amerika'da ateşli silahların serbest olması nedeniyle binlerce insan öldürülüyor ve oradaki atmosfer güvensizdir. Ama bu mesele veya Amerika ile Avrupa'daki birçok anti insan hakları konulara ilişkin kimse bir karar almıyor diye ekledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü kabul ettiği görüşmede Amerika'nın bağımsız ülkelere karşı yaptırımlarının yenilgiye uğradığını belirterek yaptırımların İran'ın yerli ekonomisinin temellerini sağlamlaştırdığını vurguladı. Görüşmede Galibaf, İran ile Türkiye'nin derin ve tarihi bağlarını işaretle, son senelerde Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımları ve tek taraflı politikalarına rağmen İran'ın yerli üretim temellerinin daha da sağlamlaştığını ve tehditlerin fırsata dönüştüğünü ifade etti. İslami Şura Meclisi Başkanı, İran ile Türkiye'nin fırsatları değerlendirmeleri ve koronavirüs salgından kaynaklanan sorunlara karşı ortak çözüm üretip ekonomik münasebetlerini daha da geliştirmeleri gerektiğini temasla iki ülkenin bölgesel münasebetlerinin de güçlenmekte olduğunu söyledi. Galibaf ayrıca İran ile Türkiye meclislerinin münasebetlerini önemli niteleyerek Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerin parlamentolarıyla işbirliğinin geliştirilmesinin İran meclisinin önceliklerinden olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de iki ülkenin meclislerinin önemli konuma sahip olduğunu işaretli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İslami Şura Meclisi ile münasebetlerinin geliştirilmesinin altını çizdi. Büyükelçi Örs, Tahran ile Ankara'nın ilişkilerini tarihi niteleyerek bu münasebetlerin gelişmekte olduğunu kaydetti.
Ermenistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Ermenistan Büyükelçisi Artaşes Tomanyan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Rakçı ile görüşerek Yerevan, Moskova ve Bakü arasında Dağlık Karabağ sorununun sona ermesi için yapılan son anlaşma hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Ermenistan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Ateşes Tumanyan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Rakçı ile bir araya geldiği ifadesini kullandı. Açıklamada görüşmede Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya liderlerinin Karabağ ilişkin üçlü açıklaması ve ateşkes anlaşmasından sonraki durum ele alındı diye belirtildi. Açıklamanın devamında iki taraf Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve savaş sonrası dönemdeki ilgili süreçler, bölgesel ve bölge dışı güçlerin katılımı ve olası gelecek planlamaları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca Ermenistan ve İran'ın karşılıklı çıkarları doğrultusunda üzerinde anlaşmaya varılmış işbirliği potansiyeli ele alındı. Devlet kurumları ve toplumlar arasında sürekli iletişimi sürdürme ve güçlendirme ve istişare toplantıları düzenlemenin yanı sıra iki ülke arasında devam eden işbirliği alanında ortak ilişkileri daha da harekete geçirme ihtiyacı ileri getirildiği ifadelerine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alireza Tengsiri, devrim muhafızlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırlarını her daim izleyip korumak için hazırlıklı olduğunu belirtti. Bugün gazetecilere konuşan Amiral Tengsiri, deniz kuvvetlerinin bölgede güçlü varlığının yanı sıra gelecekte bölge ötesinde ve kıyılarından uzak noktalarda İran İslam Cumhuriyeti'nin varlığı ve menfaatlerini korumak ve savunmak için çaba gösterdiğini vurguladı. Amiral Tengsiri, Fars Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı ve troll ağ yöntemiyle balık avlamaya karşı mücadelesini işaretle, devrim muhafızlarının şimdiye kadar Fars Körfezi'nde 25 milyon litre kaçak yakıtı ele geçirdiğini ve bu bağlamda 25 adet gemiye el koyduğunu kaydetti. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, ülke sularında troll yöntemiyle balık avlayan 20 yabancı tekneye de Devrim Muhafızları Deniz Güçlerince el konulduğunu sözlerine ekledi.
İslami Şura Meclis Başkanı Özel Danışmanı Hüseyin Emir Abdullayan, Birleşmiş Milletler Temsilcisi ile Suriye meselesine görüştü. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Suriye krizinin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğin korunmasına ve kalıcı güvenliğin ülkeye geri dönmesine yardımcı olacak Birleşmiş Milletler çabalarını memnuniyetle karşılıyor, dedi. Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. Ne yazık ki Suriye'deki bazı tehlikeli terör örgütleri isimlerini değiştirerek Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarmanın yollarını arıyorlar. Bu nedenle bizim açımızdan Birleşmiş Milletler'in tarafsız bir yaklaşım sergileyerek çift standart tutuma başvurmaması önemlidir. Tıbbi ilaç, sağlık malzemesi ve gıda alanında Suriye'ye uygulanan yaptırımları acımasızca olarak nitelendiren Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın bölgenin önemli ülkesi Suriye'nin güvenliğini güçlü biçimde savunmaya devam edeceğini belirterek Suriye'ye yardım konusunda Birleşmiş Milletler'in yapıcı çabalarının önemine değindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile de görüşmüştü. Tahran Radyosu muhabiri Meysem Feriver.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve yardımcısı Ali Asgar Hacı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ı tebrik ettiler. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün gece Faysal Miktad'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'nin hayatını kaybeden önceki Dışişleri Bakanı Velid Muallim için de taziyelerini bildirirken, iki ülke arasında stratejik ilişkiler ve işbirliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Asgar Hacı de Faysal Miktad'ı Suriye Dışişleri Bakanlığı'na ve Beşar Caferi de Suriye Dışişleri Bakan Vekilliğine atanmalarını tebrik etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tebrik mesajlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile ikili ilişkileri ve işbirliğini derinleştirme için iradesini hatırlatarak iki ülkenin Suriye'de barış ve istikrarın pekiştirilmesi için çalıştığını vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad'ı atadı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü İran tarafından nükleer anlaşmanın ihlal edildiğini ileri sürerek Tahran'da nükleer anlaşma uyarınca kendi hükümlülüklerine dönmesini istedi. Alman sözcü Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının bugün Berlin'de nükleer anlaşmayı görüşmek için toplandığını duyurdu. Batılı tarafların nükleer anlaşma uyarınca kendi hükümlülüklerine girene getirmemelerinden ardından Tahran bazı hükümlülüklerini askıya aldı. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi halinde bu hükümlülüklerine geri döneceğini açıklamıştır. Amerikan Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı ve yasa dışı olarak nükleer anlaşmadan çekerek Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirdi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran karşıtı iddialarının devamında bu kez İran'ın petrol gelirlerine erişiminin kısıtlandığını ileri sürdü. Amerika Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın İran'ın 70 milyar dolar petrol gelirine doğrudan erişimine engel olduğunu iddia etti. Pompeo bu yaptırımların yeni Batı Asya oluşturma doğrultusundaki baskılarının bir parçasını teşkil ettiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı yalanlarının devamında İran'ın 2016'dan 2018'e kadar nükleer anlaşmanın sağladığı yaptırımların kaldırılmasından yararlanarak savunma masraflarını %30 oranında fazla arttırdığını kaydetti.
İran Milli Petrol Firması işgal topraklarındaki Eylat, Ashkelon boru hattı ile ilgili hukuki davaya işaretle bu dava hakkında herhangi bir bilginin yayınlanmasının sonuçlarına binaen basın yayın kuruluşlarından bu bağlamda herhangi bir tahminde bulunmak veya siyonist medya tarafından yönetilen ve doğru olmayan haberleri paylaşmaktan kaçınmasını istedi. İran Milli Petrol Firması bugün yaptığı açıklamada 1994'ten itibaren Eylat, Ashkelon petrol boru hattına ilişkin davanın uluslararası tahkim mahkemesi nezdinde dava açıldığına işareti, ihtilaf yaşayan tarafların uluslararası tahkimlerde gizlilik ilkesine uyma bağımlılığı ve de İran Milli Petrol Firması'nın gasp siyonist rejime karşı hukuki davaya ilişkin stratejisi ve ulusal menfaatlere uyulması gerektiğine göre ciddi biçimde bu bağlamda her türlü haber ve bilgi yayınlanmasından kaçırmasını istedi.
İki günlük 2020 Afganistan Konferansı 66 ülke ve 32 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Afganistan'a barış, istikrar ve kalkınma getirmenin yollarını inceleme konusuyla başladı. Sanal olarak düzenlenen konferansa Dışişleri Bakanı Zarif de katıldı. Finlandiya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlarının yanı sıra Afganistan Dışişleri ve Maliye Bakanları açılış törenine katılmak ve ikili toplantılar yapmak için Cenevre'ye gitti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons da zirveye hitap etmek için Cenevre'de. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu sabah yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in de konferansa sanal ortamdan katılacağını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın HDP liderinin serbest bırakılmasına ilişkin talebini reddetti. AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 5 ilde düzenlenen ilk kongrelerine video konferans yöntemiyle dün katıldığı toplantıda eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kabla ve Selahattin Demirtaş açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, Yasin Börüller'in ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşları tarafından savunulamaz. Gezi eylemlerine de organize edenlerin bir savunucusu olamayız şeklinde konuştu. Diğer yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelerek eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu olmasını eleştirdi.
Siyonist kaynaklar işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'da Suudi Veliaht Bin Salman ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Bin Salman ile görüştüğü belirtildi. Siyonist basında yer alan haberde İsrail rejimi Başbakanı'nın dün akşam casusluk servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiğini yazdı. Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliahtı Bin Salman ile bir araya geldiği görüşmede Cohen'in yanı sıra Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu belirtildi. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Mahmud Ezzahar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret etmesi bölgedeki normalleşme anlaşmaları paralelinde doğal bir gelişmedir ancak çok tehlikelidir değerlendirmesinde bulundu.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda feci şekilde öldürülmesiyle ilgili davada yarın 20 Suudi vatandaşı Türkiye'de gaybi olarak yayınlandığı davanın da yargılandığı davanın yeni duruşması yarın İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul Başsavcılığı Suudi muhalif gazeteci Khashoggi cinayetiyle ilgili yeni tanıkların bulunduğu için yarın 24 Kasım'da 20 sanık gıyabında yargılanacağını duyurdu.
Ve Amerikalı bazı cumhuriyetçi senatörler Başkan Donald Trump'tan seçimlerde yenilgisini kabul etmesi çağrısında bulundular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz santrifüjlere uranyum heksafluorurun enjekte edilmesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerika'nın Berjam nükleer anlaşmadan illegal çekilmesinden bir yıl sonra 8 Mayıs 2019 tarihinde ve Avrupa'nın İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarlarının garanti edilmesi bağlamında önerilerinin işlevsizliğinin ispatlanması ardından bizzat Berjam Anlaşması'nın 26 ve 36. maddeleri uyarınca belirli takvime göre 5 aşamada nükleer sorumluluklarını askıya aldı. Söz konusu 5 aşama %3,67 oranında zenginleştirilmiş 300 kilogram rezervin aşılması, zenginleştirilmiş uranyum oranını %4,5'a yükseltilmesi ve nükleer araştırma alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasıydı. Beşinci ve son aşamada ise İran İslam Cumhuriyeti'nin gönüllü olarak durdurduğu nükleer kısıtlamaları yani santrifüjlerin sayısının kısıtlanması bir kenara bırakıldı. İran'ın en yeni nükleer adımıyla ilgili olarak İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, uranyum heksafluorür veya UF6 gazının bir santrifüje enjeksiyonu, uranyum zenginleştirmenin ve 238 uranyumun 235 uranyumdan ayrılması için son adımdır. Yeni santrifüjler faaliyete başlayarak uranyum zenginleştirmede yeni aşamaya adım attık dedi. Garibabadi ayrıca Natanz'da birinci nesil santrifüjleri ilaveten yeni IRM2 santrifüjlerden 174'lük bir zincirin zenginleştirme çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Amerika'nın barcamı ihlaldeki tek yanlı ve mantıksız siyaseti ve Avrupa'nın da anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmemesi, İran'ın dayanıksız vaadeleri beklememesi sonucuna vardırdı. İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana temsilcisi Garibabadi'nin de belirttiği gibi Barcam'da yaptırımların kaldırılmasına ilaveten çeşitli alanlarda etkinliklerin de yaşanması gerekiyor. Başka bir ifadeyle İran pratikte bu etkileri yaşaması gerekiyor. Nitekim Garibabadi de bu konuya değinerek nükleer anlaşma ve İran'ın amacının kağıt üzerinde yaptırımlarının kaldırılması olmadığını ve yaptırımların kaldırılmasına ek olarak çeşitli alanlardaki yaptırımların kaldırılmasının etkileri adı verilen bir kategorinin de olduğuna dikkat çekti. Barcam'ın diğer tarafları İran'ın geri dönüşü olan girişimlerinden vazgeçmesini istiyorlarsa Barcam'a denge kazandırarak yaptırımları kaldırılmasına çalışılmalı. Uluslararası meseleler uzmanı Mehdi Fezaeli bu bağlamda şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Ulusal Güvenlik Konseyi Mayıs 2019'da aldığı kararla Barcam çerçevesinde çok makul ve doğru bir karar aldılar. İran İslam Cumhuriyeti yapmak için farklı eylemleri vardır. Örneğin Fordo nükleer tesislerin yeniden başlatılması veya zenginleştirilmiş rezervlerin arttırılması. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi bir süre önce yeni nesil IR6 modern santrifüjlerin tanıtılarak devreye sokulması töreninde yaptığı açıklamada, söz konusu santrifüjlerin birinci nesil santrifüjleri oranla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebileceklerini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna göre Natanz ve Fordo'da zenginleştirme çalışmaları bu cümleden yeni ekipmanlar ve Barcam'da belirtilen %3,67 oranından fazla olarak %4,5 oranında zenginleştirme çalışmaları devam ediyor. İran Barcam anlaşmasından önce zenginleştirilmiş uranyum miktarı mevcut miktarın 3 katı ve anlaşmada belirtilenin yaklaşık 36 katıydı. Fakat hiçbir zaman barışçıl çalışmalardan sapmadı. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile en yüksek düzeyde işbirliği yaparken ajans üye ülkeler arasında en fazla denetçiyi ağırlayan ülkedir. Nitekim İran'da yılda en az 33 kez kapsamlı denetimler gerçekleşiyor. Zenginleştirilmiş uranyum düzeyinin yükseltilmesi İran'ın bizzat Barcam nükleer anlaşmasında belirlenen haklarına bir tepkidir ve aynı zamanda İran'ın nükleer anlaşmaya tek taraflı olarak bağlı kalmasının diğer tarafların siyasi ve ekonomik yaptırımlarına seyirci kalacağının imkansız olduğunun göstergesidir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Birleşmiş Milletler'in İran'ı takdir etmesi etrafında. Tüm dünya ve bölgenin korona ile mücadelede yoğun günler yaşarken İran'ın bölgede istikrar ve güvenliği sağlama çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Siyasi Özel İşler Yardımcısı Ali Asker Hacı, dün Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeler ve bu ülkede Anayasa Komite oturum denen devamı konusunu ele aldı. Moskova'dan Tahran'a gelen Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi yapılan görüşmede Suriye Anayasa Komitesi üyeleriyle komitenin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek oturumunun tarihi ve gündemi hakkında yapılan son koordinasyon çalışmaları ile ilgili bilgilerini paylaştı. İki taraf ayrıca İdlib ilinin son durumunu ele alarak varılan anlaşmalara İdlib'de huzurun tekrar sağlanmasını umut ettiler. Pedersen, İran'a Suriye krizinin siyasi çözümüne yardım çabalarından dolayı teşekkür etti. İki yetkili Suriye konusunda bir araya gelirken, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgeyi ziyaretiyle tefrika oluşturarak yine kriz oluşturmaya çalışıyor. Geçmişe Dönüp bakıldığında Amerika'nın Suriye'nin tehlikeli terörist grupların saldırı odağı haline gelmesine sebep olduğu görülüyor. Bu tehlikeli duruma karşı Rusya, İran ve Türkiye aslında müzakere süreci çerçevesinde bir araya gelerek siyasi inisiyatifiyle Amerika'nın Suriye'yi parçalama siyasetini yenilgiye uğrattılar. Siyasi meseleler uzmanı Vefik İbrahim konuya ilişkin Amerikalıların 10 yıl boyunca Suriye'de yönetimi değiştirmek için direkt askeri ve terörist saldırılar ardından projelerinden etkin bir darbe alarak adeta ferce uğradığını fark ettiklerini belirtiyor. Aslında sürecinin en önemli getirilerinden biri Suriye krizinin yerelleştirilmesidir. Bu başarının önemi iki boyuttan da ele alınabilir. Birincisi ortak siyasi güvenli girişimlere dayalı olarak bölgeciliğin korunması ve ikinci boyutu ise Suriye toprak bütünlüğünün korunarak vurgulanması ve siyasi çalışmaların bu konuda odaklanmasıdır. Bu boyutlar ise Suriye krizinin çözümünde özel öneme sahiptir. Halihazırda Suriye gelişmeleri savaş etabından siyasete fazla girmiş bulunuyor ve anayasa çerçevesinde istikrarın oluşmasıyla sonuçlanacak süreçte ilerliyor. Bu bağlamda önemli olan diğer konu mültecilerin konusu ve yaşanan sorunlardır. Bu mesele ise mevcut zor dönemde de göz ardı edilmemelidir. Batı ülkelerin Suriye ile ilgili insani konuları siyasi amaçları için rehin aldıklarını söyleyen İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi özel işler yardımcısı Ali Asker Hacı, Birleşmiş Milletler'in Suriye krizine siyasi çözüm çabalarından dolayı teşekkür ederek Batılılar dahil bazı ülkelerin Şam'da düzenlenen Suriyeli mültecilere yardım konulu uluslararası konferansa katılmamaları için eleştirdi. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Zarif, geçtiğimiz yıllarda Suriye'deki krizi bitirmek için iyi fırsatlar oldu ama her seferinde etkisizleştirme çabaları ile karşı karşıya kaldık diye belirtti. Zarif ayrıca özellikle korona salgını koşullarında Suriye hükümetine ve halkına yönelik baskıcı ve haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Hiç şüphesiz Suriye'de istikrar ve huzurun sağlanması ve güvenliğin tekrar oluşması büyük öneme sahiptir. Bu yüzden benzer görüşmelerin yapılması, siyasi istişareler ve bölgesel koordinasyon ile birlikte Suriye'de ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için gerektiği şartların oluşmasına da yardımcı olacağı kesindir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye'de yayınlanan Yeni Şafak gazetesinin Katil ve Cellat Bin Selman şeklindeki manşeti Suudi Arabistan siyaset ve medya çevresinde geniş yankı buldu sevgili dinleyicilerimiz. Suudi Arabistan'ın El Vaki El Suudi haber sitesi bu bağlamda yayınladığı yazıda şöyle bir yazıya yer verdi. Türkiye'nin Yeni Şafak gazetesi birinci sayfasında Bin Selman'ın fotoğrafını yayınlarken altında katil ve cellat ibaresine yer verdi ve haberin manşetinde ise şu ifade dikkat çekti. Kudüs'ü İsrail'e satan prens kıblesini şaşırdı. Şimdi Ankara-Riyad hattında gerilim devam ediyor değerli dinleyiciler. Özellikle Yeni Şafak'ta yayınlanan bu yazıdan sonra şimdi biraz daha açığa vurdu galiba bu gerilim. Şimdi bu konuda ve özellikle iki taraf arasındaki kaygıları ve gerilimleri kısaca gözden geçirmeye çalışacağız sohbetimizde. Avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli bizimle birlikte. Mirhan Bey, hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi daha öncelerde sanırım bu konu hakkında sizin görüşünüzü almıştık. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim özellikle ekonomik boyutta her iki tarafı da biraz kaygılandırmıştır. Şimdi bölgesel siyasetlerin çeliştiği bir dönemde böyle gerilimlerinde yaşanması her iki tarafta da belki daha sonra yeni bir sürecin başlamasına yol açabilir. Siz Ankara-Riyad arasındaki bu gerilimi özellikle bu haberden yola çıkarak nasıl değerlendirirsiniz?
Kısacası şunu söyleyebilirim. Şüphe yok ki son birkaç yıldır Ankara ile Riyad arasında gelgitler yaşanıyor. Kimi coğrafyalardaki çıkar çatışmalarından dolayı aralarında gerginlik yaşanıyor. Malumunuz daha önce Amerika'da yaşayan bir Suudi Arabistan vatandaşının da Türkiye'de öldürülmesi, yine Ankara ile Riyad arasında özellikle Suriye, Yemen gibi bu coğrafyalarda, Irak gibi bu coğrafyalarda kimi zaman çıkarlarının çatışıyor olması, Türkiye'nin kimi zaman Washington'la problem yaşaması, yine Türkiye'nin kimi zaman Tel Aviv'le sorun yaşanmasından kaynaklı Riyad ile Ankara arasında kimi sorunlar yaşanıyor. Ama bunlar çok köklü ve çok ciddi problemler olduğunu düşünmüyorum. Ama şu aşamada bir problem yaşanıyor. Gerçi daha önce de belirttim. Daha önce de bu problemlerin bir kısım problemleri yaşanmıştı. Tabii bunların ben Riyad'ın o duruşu, Orta Doğu'da İslam alemindeki duruşu, Tel Aviv ve Washington'la olan çok yakın ilişkileri şüphe yok ki birçok ülkenin bu başkentle olan ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ama umarım Ankara'nın Riyad'la yaşadığı bu problemlerde ilkesel bazı kararlar alır ve Riyad'ın en azından Ankara'dan tepki alması Riyad'ı bazı konularda belki düşünmeye itebilir.
Doğru. Efendim, bölgemizle ilgili bugünlerde sıcak haberler ve gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü. Netanyahu'nun basın danışmanı da bu haberi doğruladı. Şimdi Amerika'da seçimler yapıldı, demokratların kazanması. Kimi uzmanlara göre Siyonist rejimi biraz daha tedirgin hale getirmişti, özellikle İran konusunda. Şimdi bu ziyareti siz nasıl değerlendirirsiniz? Netanyahu sizce hangi amaçlarla Suudi Arabistan'a böyle gizli bir ziyaret düzenliyor?
Ya maalesef aklıma ilk gelen şey İran ve İran halkının yaşadığı sıkıntılarla ilgili. Yani şüphe yok ki Tel Aviv İran'ın daha da yalnızlaştırılması ve hatta boğdurulması için bütün enerjisini bu konuya harcıyor. Tel Aviv tek başına bunu yapmak istemiyor. Zaten yapacak gücü de yok. Washington da bu işi tek başına yapabilme kudretine sahip değil. Başarılı olabilmesi için İran'la komşu olan ülkelerin de onlara destek vermeleri gerekiyor. Maalesef Riyad'da bu konuda geçmişte de ve günümüzde de pek sicili bu konuda temiz değil. Ama muhtemelen başta Tahran'a yönelik yatırımların daha da ağırlaştırılması, sıklaştırılması ve daha da uluslararası arenada da yalnızlaştırılması için muhtemelen bu çabalar sürdürülüyor. Ama bunun yanında muhtemelen Riyad Filistin topraklarındaki direnişin, belki de Lübnan'daki direnişin de daha da zayıflatılması, yalnızlaştırılması için de bu gerekçeyle, yani bu iki veya üç gerekçeyle orayı ziyaret etmiş olabilir. Ama muhtemelen biraz önce belirttim. İlki İran ve Tahran'ın hem yalnızlaştırılması hem de aleyhine uygulanan ambargonun daha da ağırlaştırılması. İkincisi direniş topraklarında, yani gerek Filistin gerekse Lübnan'daki direnişin zayıflatılması ve yalnızlaştırılması için böyle bir ziyaret gerçekleşmiş olabilir. Dahası da muhtemelen Arabistan'la zaten Riyad'la Tel Aviv arasındaki ilişkiler maalesef bütün Orta Doğu ve bütün İslam alemini rahatsız edecek boyutu çoktan aşmıştır. Bu konularla ilgili görüşmeler gerçekleşmiş olma ihtimali yüksektir.
Doğru. Son soru olarak sizce Amerika'da demokratların seçimleri kazanmaları Siyonist İsrail rejimiyle nasıl bir sürecin başlamasına yol açacaktı efendim?
Şüphe yok ki önceki başkanın kaybetmiş olması çok şeyi değiştirmese bile, ama biz mazlum toplumlar için biraz moral kaynağı oldu. Yani bu zulmedenlerin uzun süre iktidarda kalmamaları biraz bizi mutlu ediyor. Ama ben Kürt'üm, Kürtçe'de bir söz var. Diyorlar seg goşte sega naho, yani af buyur köpek köpeğin etini yemez diye Türkçeleştirirsek, yani köpek köpeği ısırmaz derler. Öyle bir atasözü var. Yani şüphe yok ki Amerika'nın çıkarları devlet nedir, başkanın pişmesiyle pek değişmiyor, ama yine de uzun süre zulmeden birinin iktidarda kalma işi bizi rahatlatıyor. Ama sanırım bu demokratların da Orta Doğu'da ve İslam aleminde olaylara ve sorunlara bakışının çok da değişmeyeceğini düşünüyorum, ama belki bir ölçüde diğerinden daha makul davranabilirler, ama bu konuyla ilgili çok ciddi beklentilerinin olmadığını özülerek belirtmek isterim. Keşke ciddi değişikliklere neden olabilecek politikalar ortaya konulsa iyi olur, ama ben çok da bu konuda iyimser değilim. O yüzden önümüzdeki günler bunu gösterecek, ama çok şeyin değişeceğini düşünmüyorum maalesef.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mirhan Bey. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Size sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Ankara-Riyad hattında devam eden gerilimden yola çıkarak Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği gizli ziyaret çerçevesinde kısaca bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin İmam Hümeyni'nin görünlü seferberler ordusu inisiyatifinin İran sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldığını vurgulaması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Türkiye'nin İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Tahran yönetiminin Yemen'de krizin siyasi yollardan çözümlenmesi için sarf edilen tüm çabaları desteklediğini belirtti. İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref ile görüşmesinde Yemen krizinin askeri çözümü olmadığını belirterek, İran'ın Yemen'de krizin siyasi yollardan çözümlenmesi, milli barışın sağlanması ve Yemen'e barış ve huzuru getirecek bölge milletlerinin çıkarları doğrultusunda iyi komşuluk ilişkilerinin hakim olması yönünde sarf edilen tüm çabaları desteklediğini belirtti. Görüşmede Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Huşam Şeref de İran İslam Cumhuriyeti'nin Suud İttifakı'nın saldırılarını durdurma yönünde çabaları ve krizin çözümü için siyasi temelli planına işaretle Tahran yönetiminin Suud İttifakı'nın Yemen topraklarına saldırdığı ve bu ülkeyi kuşatma altına aldığı ilk günden itibaren Yemen'e verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu. Bilindiği üzere Suud rejimi, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkelerin destekleriyle Mart 2015'te Yemen topraklarına saldırdı ve bu ülkeyi karadan, havadan ve denizden kuşatma altına aldı. Dayatılan bu savaş yüzünden Yemen'de şimdiye kadar binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı ve milyonlarcası da mülteci durumuna düştü.
Risalet gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Suriye'deki askeri varlığının müsteşar düzeyinde olduğunun vurgulanması, Yemen ordusu ve halk güçleri sözcüsü General Yahya Seri'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Aramco petrol firmasına ait tesisleri hedef aldıklarını açıklaması gibi haberler göze çarparken, Camicam gazetesinde İran'ın yabancı sermaye cezbetmesi konusunda bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhat Deşpasand, 20 Mart ila 21 Ekim 2020 tarihleri arasında 3,8 milyar dolar yabancı sermaye cezbetmeyi başardıklarını açıkladı. Konu hakkında cumartesi günü bir açıklama yapan Bakan Deşpasand, bu yatırımların yıl sonuna kadar veya en geç 2 yıla kadar tam olarak kullanılmasını beklediklerini belirtti. İranlı bilim temelli firmaların ülkenin iç ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük emek harcadıklarını kaydeden Bakan Deşpasand, bu firmaların emekleri sayesinde koronavirüs ile mücadelede gerekli teçhizatı ithal eden ülke konumundan bu teçhizatı ihraç eden ülke konumuna geldiklerini ifade etti. Düşmanların tüm çabaları İran'ın ihracat yapmasını engellemek veya yaptıkları takdirde de mali karşılığını yurda geri getirmeye engel olma yönelik olduğunu kaydeden Bakan Deşpasand, düşmanların dayattığı ekonomik savaşa karşı verilen mücadelede ülkenin baş aktörleri ihracatçılar ve özel sektör olduğunu kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'da koronavirüs hastalığının tedavisine katkı sağlayacak bitkisel ilaç üretildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Gıda ve İlaç Kurumu, İranlı bilim insanlarının koronavirüs hastalığının tedavisine katkı sağlayan 4 bitkisel ilaç ürettiklerini açıkladı. Açıklamada ilaçların koronavirüsü kesin tedavi eden ilaçlar olmadığı ancak hastalığın belirtilerini hafiflettiği kaydedildi. Bu ilaçlardan biri ağızdan alınan ve 6 bitkinin özünden yapılan PHR-160 spreyi, biri de 2 bitkinin meyvesinden üretilen mokozift şurubu olduğu belirtildi. Açıklamada diğer 2 ilacın deneme aşamasında olduğu ve henüz kurum tarafından onaylanmadığı kaydedildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsçı de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsçı de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Veladet Yıl Dönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinden büyük bir şahsiyetin doğum yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hicri Şemsi 232 yılında böyle bir günde Resulullah'ın torunlarından İmam Hasan Askeri aleyhisselam dünyaya geldi. Gerçi İmam Hasan aleyhisselam 28 yıldan fazla yaşayamadı. Lakin kendisinden zengin bir İslami marif ve ilim hazinesi geride bıraktı. Bugünün kutlu olmasını diliyor, birlikte hazırlamış olduğumuz özel programı dinliyoruz.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kişiliği hakkında kendisinin oldukça sevilen ve cazibeli biri olduğu, öyle ki Hazreti ziyaret edenleri derinden etkilediği ifade edilir. Tarihte ilk başta bilinçsizlik yüzünden İmam Hasan Askeri'den uzak durmaya çalışan insanlardan söz edilir. Ancak bu insanlar imamla görüştükten sonra düşünceleri altüst olmuş ve İmam Hasan Askeri'nin en yakın dostları arasında yer almıştı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet süresi 6 yıldı ve bu sürenin büyük bir kısmını da hapiste veya sürgünde geçirdi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam 3 Abbasi halife ile çağdaştı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam çocukluk çağında Abbasi halifelerin baskısı sonucu babası İmam Hadi Aleyhisselam ile birlikte Medine'yi terk etti ve Abbasilerin hükümet merkezi olan Samira kentine yerleşti. O dönemde Abbasilerin baskıları oldukça ağırdı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam ders vermeye ve insanları bilgilendirmeye pek fırsat bulamıyor ve halk kitleleriyle irtibata geçemiyordu. Bu yüzden de o hazret başta mektup olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurarak halkı dinin talimleriyle tanıştırıyordu.
İbn-i Sebbah olarak ün yapan İslam dünyasının büyük alimlerinden Ali bin Muhammed Maliki, İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Kendi çağının yeganesiydi ve hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. O, bilim merkebine oturmuş ve tedbirleri ile insanların sorunlarına çözüm getirirdi. Ayrıca güçlü düşüncesi ile hakikatleri aydınlatıyordu.
Ehl-i Beyt aleyhisselam fertlerin nezdinde önemli olan konulardan biri İslam toplumunun önderliği ve imamet meselesinin konumunun anlatılmasıydı. Ehl-i Beyt fertleri çeşitli fırsatlarda insanları salih ve emin lider konusunda bilgilendiriyordu. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman salih olmayan zalim birinin insanlara hükmetmeye başlarsa toplumun zarar göreceğini ve sapacağını vurguluyordu. Nitekim tarih boyunca da sapkınlık, fesat ve zulümden başka insanlara hiçbir şey armağan etmeyen hükümdarlara tanık olmuşuzdur. İmametin konumu ve önemi hakkında İmam Hasan Askeri aleyhisselam İsmail Nişaburi'ye yazdığı mektupta şöyle diyor. Kim dünyada imamını ve önderini tanımazsa yolunu şaşırır. Yüce Allah'ın rahmetinden biri de müminlere pak olanı pak olmayandan ayırt etmenin farz kılınmış olmasıdır ve sizlerin gönlünüzde olanlar da elbet sınanacaklardır. Din vecibelerine yerine getirmekte, Yüce Allah rahmetine doğru ilerlemekte birbirinizle yarışın ki takva sahibi olanların konumu ve şanı da belirlenmiş olsun.
İnsanlara yardımcı olmak, gönüllere sevinç tohumu seperken onların sorunlarının çözümüne de katkı sağlar. Yardımlaşma ayrıca toplumun yapısına sefa, samimiyet ve gönül birliği ruhunu aşılar. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam takva ve insanlara yardım etmeyi insani erdemliğin en önemli iki özelliği olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İki özellik vardır ki onlardan daha iyi ve daha üstün bir şey yoktur. Bunlardan biri Allah'a iman etmek ve diğeri ise kardeşlerinize yardım etmektir.
Muhammed bin Hasan adından bir mümin şöyle anlatıyor. Bir gün İmam Hasan Askeri aleyhisselama mektup yazdım ve yoksulluğumdan yakındım. İmam bana öyle bir cevap verdi ki benim için moral kaynağı oldu. İmam şöyle yazmıştı. Biz bize sığınanların sığınağıyız ve bizden bilgi isteyenlerin nur ve ışık kaynağıyız. Bizi sevenler cennette bizimle birlikte olur.
Ebu Haşim Caferi de şöyle anlatıyor. Yoksuldum. İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan birkaç dinar borç almak istedim. Yanına gittim fakat utancımdan bir şey söyleyemedim ve eve geri döndüm. Ancak imam sorunlarımı fark etmişti. Bir saat kadar sonra imam tarafından gönderilen bir kurye evime 100 dinar getirdi ve ayrıca bir yazıyı da bana iletti. Yazıda şöyle deniliyordu. Eğer bir hacetin varsa utanma ve korkma, iste. Çünkü istediğin her şeyi bizde bulacaksın.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam, din kardeşlerimizin haklarını tanımak ve onlara karşı mütevazı olmak konusunda da şöyle buyurur. Kardeşlerinin haklarını bilen kimse, bu hakları yerine getirmek için daha çok çaba sarf eder ve böylece Yüce Allah katında kıymeti artar. Kim ki din kardeşine karşı mütevazılık gösterirse, Yüce Allah katında sadık kullardan sayılmakta.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın en önemli özelliklerinden biri zalimlere karşı asla teslim olmamaktı. İmamın iradesi sadece hakikat yolunda ilerlemekti. İmam Hasan Askeri aleyhisselam imamet döneminde insanların hidayete erme sorumluluğunun yanı sıra bir başka risaleti de taşıyordu. Bu önemli görev toplumu İmam Mehdi aleyhisselamın gaybet dönemi için hazırlamaktı. Çünkü İmam Mehdi aleyhisselam İmam Hasan Askeri aleyhisselamın oğludur ve babasından sonra gaybet dönemi başlar. Kuşkusuz o hassas ve kritik dönemde İmam Mehdi aleyhisselamın can güvenliği yoktu ve Abbasilerce tehdit altındaydı. Fakat Yüce Allah'ın lütfu ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın tedbirleri sayesinde İmam Mehdi aleyhisselam tehditlerden korundu ve babasının vefatından sonra gaybet dönemi başladı. Şu anda asırlarda gaybet dönemi sürüyor ama hiç kuşkusuz bir gün İmam Mehdi aleyhisselam zuhur edecek ve dünyayı içine sürüklendiği zulüm ve adaletsizlikten kurtararak adalet ve eşitliği tüm dünyaya hakim edecek. O gün Yüce Allah'ın izniyle gelecek inşallah.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladetine kutluyor ve Yüce Allah'tan hepimizi hak ve hakikat ve fazilet yolunu izleyenlerden kılmasını niyaz ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 92. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin dini ilimler talebelerine harçlık ödemesi hakkında görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Eski bir geleneğe göre Şia dini ilimler merkezlerinde eğitim gören talebeler geçimlerini sağlayabilmek ve dini ilimleri öğrenme sürecinde sıkıntı ile karşılaşmamak için taklit mercileri ve müştehirlerden harçlık alıyor. Bu ödemeler genellikle talebelerin eğitim seviyesine göre yapılıyor ve talebeden talebeye değişiyor. Bu ödemelerin mali kaynakları halk tarafından temin ediliyor ve devletin bu ödemelerin mali kaynaklarını temin etmekte hiçbir rol ifa etmiyor. Nitekim Şia alimlerin ve din ilimler merkezlerinin tarih boyunca en büyük onurlarından biri mali açıdan bağımsız olmalarıdır. Şöyle ki Şia alimler tarih boyunca iktisadi ve mali açılardan hiçbir devlete bağımlı olmamıştır.
Şia dini ilimlerin bütçesi her zaman halkın ödediği hums, adak ve benzeri gibi şer'i ödemelerle karşılanmıştır. Gerçekte ta eski zamanlardan bu yana hayırsever ve dindar insanlar birçok arsayı, bahçeyi, çiftliği, fabrikayı, mağazayı, han ve benzeri gayrimenkulleri vakıf olarak dini ilimler merkezlerine sunmuştur. Bu gayrimenkuller bu merkezlerin ve ulema ve talebelerinin giderlerini karşılamakta kullanılmıştır. Ve İran'ın birçok kentinde ve yine birçok İslam ülkesinde örneklerini rastlamak mümkündür.
Yine bu vakıflardan elde edilen gelirlerden ve dindar insanların ödediği hums gibi şer'i ödemelerden din ilimler merkezlerinde tedris eden, araştırma yapan, tebliğ eden ve yönetiminde idari işlerle uğraşanlara taklit mercileri tarafından belli miktarda para harçlık olarak ödenir. Gerçi bu meblağ bir insanın normal bir yaşam için ihtiyaç duyduğu parayı karşılamaya yetmez ve bu yüzden talebeler bu harçlıkta en sade biçimde ve kanaatle beraber olan bir yaşam sürdürmek zorunda kalıyor. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonraki yıllarda dini ilimler talebelerinin bazı devlet kurumlarında çalışmalarına zemin oluştuğu için bu tür talebelerin yaşam koşulları bu mesleklerde çalışmayan talebelere nazaran bir nebze olsun iyileşti. Ancak halihazırda dini ilimler merkezlerinde eğitim gören talebelerin büyük bir bölümü devlet dairelerinde çalışmıyor ve sonuçta da harçlıktan başka bir gelirlere de bulunmuyor. Thank you.
Dini ilimler talebelerine harçlık ödeme geleneği Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 41. ayetinde yer alan dini bir sünnete dayalıdır. Allah-u Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculuğa aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Homs, fıkıhta bir insanın kazancının beşte birine verilen addır. Ve İmam Zaman aleyhisselam ve seyitlerin payıdır. Ve İmam Zaman aleyhisselamın gaybeti sırasında veli-i fakihe ödenmelidir. İslam şeriatı, mal sahibini malını bir yıl boyunca kendisi ve ailesinin ihtiyaçları uğruna kullanmadığı takdirde ve tamamı veya bir kısmı bir yılın sonuna kadar fazla geldiği durumda o malın humsunun ödenmesini belirlemiştir.
Hums iki bölümden oluşuyor. Bir bölüm imamın ve bir bölüm de seyyidin payıdır. Humsun yarısı olan imamın payı toplumun genel giderleri olan dini ilimler merkezlerinin araştırma, tedris, tebliğ ve dini ilimler yaygınlaştırma gibi giderleri karşılamak, dini ilimler merkezleri veya cami inşa etmek, yoksullara, miskinlere ve musibetzedelere yardım etmek üzere taklit merciğinin inisiyatifine veriliyor ve bu payın hangi alanlarda harcanacağının önceliğini belirlemek onun sorumluluğundandır. Humsun diğer yarısı ise onlara sadaka vermenin haram ilan edildiği yoksul ve muhtaç seyitlerin payıdır.
Taklit mercileri imamın humstan payının bir bölümünü dini tebliğin devam etmesi ve dinin yaygınlaştırılması, ayrıca dini meselelerin uzmanlarını yetiştirmeye tahsis ediyor ki bunun bir bölümü talebelere ödenen harçlıktır. Aslında talebelere ödenen harçlık eğitim gördükleri için değil, tebliğ çalışması içindir. Dolayısıyla dersleri bittikten sonra tebliğ işiyle uğraşan her talebe bu harçlıktan yararlanabilir. Bu harçlık devlet dairelerine giren veya benzeri mesleklerle uğraşan talebelere ödenmez.
Talebelere ödenen harçlık onların temel ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılıyor ve böylece geçim derdini daha az düşünerek İslami ilimleri ve marifi öğrenme üzerinde odaklanmalarına imkan sağlıyor. Böylece talebeler daha rahat bir kafa ile dini meselelere tebliğ etmek ve halkın öğrenmek istediği ahkamı onlara öğretmek ve İslami ahlakı yaygınlaştırmakla uğraşıyor. Din ilimler merkezlerinde talebelere ödenen harçlık, bazı üniversitelerde hocalara veya öğrencilere ödenen ve sonuçta eğitimlerine devam etmelerine katkı sağlayan burs gibidir.
Hümeyni büyük taklit merci olarak dini ilimler talebelerine harçlık ödemekte onu diğer ulema ve taklit mercilerinden farklı kılan bazı ilkelere ve çerçevelere bağlıydı. İmam için talebenin dini ilimleri öğrenmekte çalışkanlığı harçlık ödeme kriterlerinden biriydi. Bu yüzden imam herhangi bir talebenin çalışkan olup olmadığını bilmek için önce söz konusu talebeden sınav alıyor ve sınavı geçtiği takdirde harçlık ödüyordu.
Ayetullah Muhammed-i Gilani bu bağlamda şöyle diyor. İmam Necef kentine müşerref olduktan ve Şeyh İnsari Camii'nde hariç mekasip dersi vermeye başladıktan sonra talebeler için harçlık belirledi. Ancak imam bu harçlığı kendisi tarafından belirlenen sınavı kazanan talebelere veriyordu. İmamın sınav alması ve kazananlara harçlık vermesi talebelere ciddi olarak dersleri çalışmalarına vesile olmuştu.
İmam Hümeyni talebelere harçlık vermekte talebenin çalışkan olmasını ciddi bir kriter biliyordu ve talebenin tanık olması veya ikametgahı gibi durumlar harçlık ödemekte önemli kriter sayılmazdı. Hüccetül İslam Muhsin Sakafi bu konuda şöyle anlatıyor. İmam ne zaman bir talebe dini derslere ilgi duyduğunu ve derslerine çalıştığını fark edecek olursa elinden geldiğince o talebeye yardım ederdi. Ve bu süreçte söz konusu talebenin Kum'da veya başka kentlerde ikamet ediyor olması veya o talebeyi tanıyıp tanımaması önem arz etmiyordu. Eğer imam bir talebe dersleri ile uğraştığı için para kazanma peşinden gitmediğini öğrenirse çeşitli yollardan ona yardımcı olurdu veya temsilcileri veya kendisini taklit edenlerin aracılığı ile ona para gönderiyordu.
İmam Hümeyni derslerde ciddiyet sergilemeyen veya tembellik eden talebelere tepki gösterirdi ve bu tepkilerden biri harçlıklarını kesmekti. Hüccetül İslam Seyyid Abdülhamid Erivani bu konuda şöyle diyor. İmam Hümeyni talebelere fıkı ve usul ilimlerini öğrenmeyi ve yüksek idrak seviyesine ulaşmaya teşvik etmek için çeşitli yöntemlere başvuruyordu. Bazen eğer bir talebe zamanını boşa harcayacak olursa, o talebeye harçlık verilmesi gerektiği halde imam zamanın mübarek payından ona yardım etmezdi.
İmam Hümeyni çalışkan talebelere uygun ve yeterli harçlık ödemeyi dini ilimler merkezlerini takviye etmenin yollarından biri olarak görüyordu. Ve bu yüzden taklit merci olduğu dönemde talebelerin harçlığı önemli oranda arttı. Hüccetül İslam Seyyid Cafer Kerimi bu konuda bir anıyı şöyle paylaşıyor. Bir gün imam beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Bağız rejimi Necef dini ilimler merkezini kapatmak istiyor. Ben burada bu merkezin kapatılmasını önlemek için elimden gelen çabayı harcamayı şer'i görev olarak görüyorum ve bu durumda engel olmanın yollarından biri talebelerin durumu ile ilgilenmek ve harçlıklarını arttırmaktır.
Hüccetül İslam Muhiddin Harakane'de bir anıyı şöyle paylaşıyor. İmam Necef'e geldiğinde talebelerin harçlık durumu asla müsait değildi. Ve genellikle sıkıntı içindeydiler. Zira taklit mercilerinden aldıkları harçlık en çok 2,5 dinar kadardı. Oysa Necef'te bir evin kirası yaklaşık 2 dinardı. İmam Necef'e geldiğinde ilk icraatı bu harçlığı 3 dinara çıkarmaktı ve yavaş yavaş bu harçlık artmaya başladı. İlk ayda ödenen 3 dinar, ikinci ayda 6 dinar oldu ve daha sonraları 30 dinara kadar yükseldi.
İmam Hümeyni talebelerin yaşam şartları ve geçimleri hakkında oldukça duyarlıydı ve bir talebe zor durumda olduğunu öğrenir öğrenmez hemen ona yardım ederdi. Hüccetül İslam Muhammed İbrahim Ensari Anaraki bu bağlamda şöyle diyor. İmam her zaman talebelere ve özellikle genç talebelere yardımcı olurdu ve sürekli durumlarından haber alır, gerektiği takdirde özel yardımda bulunurdu. Üstelik imam sürekli Şah rejimi ve casusluk örgütü Savak tarafından baskı altındaydı. Şah rejimi şer'i ödemelerin imama ulaşmasına engel oluyordu. Ancak buna rağmen imam elinden geldiğince talebelere yardım ediyordu.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferliği durumu dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 92. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir, bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Şerleri hayre ile zannetme ki gayre ile arifanı seyre ile
Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
Demen için şu şöyle yerimcedir o öyle ah var sonu seyreyle
Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
Bir şeyi murad etme, olursa inat etme, haktandır o reddetme.
Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Görelim neyler, neylerse güzel eyler.
Ben bu aşka düş oldum, aşk ateşiyle piş oldum, yandım yandım, külhan oldum.
Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum.
Zincir bana, urgan bana, ben gidiyorum haktan yana, aşık oldum ben Allah'a.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.